Ayrım 7.
40 yaşındaydı. Kocamaya başladığını düşündü. Cami kubbesinin iki yanında göğe yükselen minarelere baktı bir süre. Adını ölümsüzleştirecek şu fani dünyada baki kalacak yapı, planlarını bizzat denetlediği, her ayrıntısıyla yakından ilgilendiği koskoca külliye bitmişti sonunda. Hoca ve suhteler derste olmalıydılar. Molla Seracettin bir köşede az sonra vereceği cuma vaazını hazırlamaktaydı belki. Aşhanede aş pişiyor, imarethanede yoksullara yemek dağıtılıyor, hamamda kurnalara sıcak su doluyor, taphanede hastalara ilaç karılıyor, darüşşifada yaralar sarılıyor, dershanelerde kitaplar yutarcasına okunuyor, uzak yoldan gelenlerin atları kervansarayın ahırlarında tımar edilirken muvakkithanede sabah güneşi saati gösteriyordu. Konstantinye'de bir düzen kurulmuştu işte. Fetih'ten bu yana kenti imar etmeye çalışmış, köprüler, hanlar, hamamlar, çarşılar ve yeni bir saray yaptırmış, su yolları açtırıp yoksulların karnını doyurmuştu. Kent halkının mutluluğuydu dileği. Kullarının öteki dünyadan önce bu dünyada rahata kavuşmaları devletin esenliğiydi. Egemenlik bu iyi işleri gerçekleştirsin diye verilmişti ona. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Doğu Roma'nın varisi, Dünya İmparatorluğuna tek aday, Tuğrasına yazdırdığı gibi Mehmet bin Murat Han el Muzaffer daimi idi. Hükmetme isteğinin içinde kabarıp yükseldiğini, dayanılmaz bir fetih hırsıyla dolup taştığını duyumsadı. Bizans'a son darbeyi vurmuş, Balkanlarda yüzlerce kale alıp kralların başlarından taşlarını düşürmüş, Morayla Sırbistan'ı, Pontus'la Amasra'yı dize getirmişti ama Roma hala ayaktaydı. Papa'nın ona kafa tutmasından, Venedik'le giriştiği savaşların bir türlü zaferle sonuçlanmamasından tedirginlik duyuyor, doğuda uzun Hasan belasının daha da kötüleşmesinden korkuyordu. Dünya İmparatorluğu düşünü gerçekleştirebilmesi için Tanrı'dan güç dilemeyi, ömrünü bu yolda feda etmekten çekinmeyeceğini Tanrı'ya da söylemeyi düşündü. Sonra birden yersiz buldu bu düşüncesini. Külliyeye bütün bunları unutmak, dünya sorunlarından kaçıp bilgiye, ruhunun derinliklerine sığınmak için gelmemiş miydi? Öyleyse neden Roma'ya, Uzun Hasan'a, Venedik'e gidiyordu aklı? Neden isteklerine gem vurmayı, egemenlik düşlerine sınırlamayı öğrenememişti hala? Hocası Akşemseddin gerçeği gazada ve ibadette değil, kendi içinde aramasını öğütlemişti bir gün. Onun öğüdünü yerine getirmediğini, hiçbir zamanda getiremeyeceğini hayıflanıyor. Ve ihtiyarın özlemi düşüyor birden içine. Gideli, sonra da Hakk'ın rahmetine kavuşalı yıllar oldu ama tinsel varlığı öylesine yakında ki. Mehmet, kendi adını taşıyan caminin avlusunda şadırvanın yanına oturmuş, Akşemseddin'le geçirdiği günleri anımsıyor. Önce hocasının ilk yaz göğünde salınan bulutlar gibi ak sakalı, nurlu yüzü, parlak kara gözleri düşüyor aklına. Edirne'de, kentin kenar mahallelerinden birindeki tekkede zikirdeyken görüyor onu. Çevresini saran dervişler Allah adına aykırdıkça duvarlar sarsılıyor, tümü de kendilerinden geçmiş, yanın ayak başı kabak, ak libaslar içinde tekbir getirip sallanıyorlar. Tam sallanmak da denemez buna. Başlarını ilk hecede sağa kaldırıp ikincisinde şiddetle boyundan koparırcasına sola, kalplerinin üzerine indiriyorlar. Tef ve çalpaların eşliğinde giderek hızlanıyor tempo. La ilahe de yukarıda çevriliyor başlar, gözler kapalı. İllallah da hızla sola düşürülüyor gövdeden ayırırcasına. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Akşemseddin'in başında serpuşu, çevresinde halkı olan müritlerinin ortasına bağdaş kurup oturmuş belirsiz bir noktaya bakmakta. Bu dünyada değil sanki, çıktığı yolculukta meleklerle beraber. Dudakları kımıldıyor yavaşça, sakalı ağzını iyice örttüğünden kimse, hiç kimse farkında değil bu kıpırtının. Ama Mehmet hocasının bir dua, pek duada sayılmaz, ancak kendisinin de bir de Tanrı'nın bildiği bir sırrı zikrettiğini tahmin edebiliyor. Çünkü bu sıra bağlı her şey. Evet, Konstantinye'yi alırsa Akşeyh'in kutlu varlığı sayesinde olacak, inanıyor buna. Kendi duasının, tahta çıkar çıkmaz elini kardeş kanına bulanmış bir günahkar duasının Tanrı katında geçerli olmadığını biliyor. Bu yüzden tüm dikkati Şeyh'in üzerinde, giderek artırıyor tefsesleri. Zikreden dervişler cezbeye girip dövünmeye, üstlerini başlarını yırtmaya başlıyorlar. Düşüp bayılanlar seccadenin üstüne yığılıyor. Şemseddin bir eski çağ yontusu gibi devinimsiz, dudakları kımıldıyor yalnızca. Dudakları dünyanın gidişini değiştirecek bir fethi için adı çağrılan Yüce Tanrı'dan yardım diliyor. Bu yardımı çok değil bir yıl sonra kentin surları karşısında da dilemişti Ak İhtiyar. Yılmadan, yakınmadan, Zafer'in Mehmet'in kişiliğinde Müslümanlara ihsan edileceğine sonuna dek inanarak. Mehmet anımsıyor. Bayramiye tekkesine gelerek bir kafesin ardından gizlice izlediği töreni görüyor yeniden. Her şey gözünün önünde işte. Öylesine canlı, aydınlık. Bir Mevlevi gelmiş tekkeye. Akşemseddin'e konuk olmuş. Zikirden sonra konuk Mevlevi dervişin ayağa kalkıp semaya duruşunu görüyor Mehmet. Derviş Akşemseddin'den daha genç, çok daha uzun. Başı tavana değecek neredeyse. Öylesine uzun, serbi boylu bir delikanlı. Dönmeye başlıyor. Döndükçe beyaz bir nülüfer gibi açılıyor etekliği. Mehmet bakışlarını dervişten ayıramıyor. Bir an unutuyor her şeyi. Kim olduğunu, tasarılarını, yüklendiği ağır sorumluluğu. O da içinden dönmeye başlıyor dervişle. Bozkır delikanlısının temiz bağrında, güçlü kollarında dönüyor. Döndükçe bir güzel aydınlıkta, kandillerin ışığından çok daha parlak bir ışıkta kendinden geçiyor. O Sultan Mehmet değil artık. Ne devletin başı ne de ordunun. Yalnızca bir insan, varlığı kandildeki mum gibi eriyen, eridikçe yokluğu daha da derinden duyumsayan, yoklukta var olan gerçek varlığa kavuşan bir ben. Bir bende. İçindeki başka beni, bendeye götürüyor sema onu. Döndükçe duvarlarda, çevresinde kendinden geçmiş, çarpılıp yumulmuş yüzlerde dönüp duruyor. Mevlevi dervişin kalınca, güzel sesiyle, tekkenin basık tavanında hoş bir sedaya dönüşen gözleriyle daldığı düşten uyanıyor Mehmet. Hoş raman mirevi i canı can bi men merov. İy hayat-ı düsten derbustan bi men merov. Ey canımın canı diyor derviş Mevlana'nın sesiyle. Demek böyle bensiz gidiyorsun. Nedense hep ayrılıktan dem vurur bu Mevleviler. Ne var şimdi ayrılıktan söz edecek? Hem neyin ayrıldığı bu belli değil. İnsanın Tanrı'dan, aşığın maşuktan ayrılığı mı yoksa neyin inleyişi mi? Ne kamıştan ayrılmış insan aslında. İkisi de inlemekte. Bişnev ezney çün hikayetim kendide. Ez cüdeyi kâ şikayetim kined. Dinle neyden hikayet etmedi, ayrılıklardan şikayet etmedi. Derviş diyor ki, böyle bensiz gitme istemem, istemem diye inliyor derviş. Mumda alev tefte deri titriyor, istemem. İstemem ey gök kubbede bensiz dönme, istemem ey ay bensiz doğma, istemem ey yeryüzü bensiz durma, bensiz geçme ey zaman istemem. Yalnızca ayrılığın acısını değil, birlikteliğin coşkusunu da dile getiriyor ses. Bu dünyada olmanın gecesi, gündüzü, gökte yıldızlarla ayı, yerde güzelim toprakla akarsuları ve bitkileri, hayvanları, insanlarıyla tüm evrenin bir parçası olmanın mutluluğuna aykırıyor. Yine de aykırılık aslı olan, yaşamın tek anlamı, kavuşmayı mümkün kılan ayrılık. Derviş döndükçe sözcükler de dönüyor Mehmet'in kafasında. Başını yana eğmiş, sol eliyle yerden aldığını göğe açılmış sağ eliyle evrine veren derviş hız almak, daha hızlı dönebilmek için ayağını her yere vuruşta tekrarlıyor. Bırakıp gitme beni, istemem. Her defasında daha derinden bir aykırış, daha içli bir sesle dile getiriyor acısını. Ne olur, öylece bak dur bana, bırakıp gitme beni, istemem. Kenti alıp muradına erdikten sonra Akşemseddin'le bir gece çadırda halvete girmişler, ertesi sabah şey alıp başını memleketi Gölge gitmişti. Bir daha dönmemecesine. Evet, hiç ama hiç dönmemecesine. Mehmet ayrılığın acısını ömründe ilk kez o sabah duymuş, mürşidin dizlerine kapanarak peşine düşmek istemişti. Şemseddin sana taht ve kılıç verilmiştir hırka değil diyerek kendisine gelmesini söylemiş, sonra da haramdan uzak durmasını, maddi hazlardan çok manevi hazlara yönelmesini öğütlemişti. Gönlükten yazdığı mektuplar hala belleğinde. Şeyh öğrencisinin tasavvufa merakını bildiğinden o her zamanki öngörüsüyle ''Siz sizi sair halk gibi zannetmeyesiz'' diye yazıyordu. ''Memleketi düzeltmekten gayrı nesneyle meşgul olmayasız.'' O da mürşidinin sözüne uydu işte. Bugünlere geldi. Devleti, ülkeyi, halkı da bugünlere getirdi. Bu esenliğe. Gerçekten öyle mi oldu? Hep hayır mı işledi hiç şerre karışmadan? Mehmet ikircikli bu konuda. İçinde kötülüğün de olduğunu, eylemlerinin bazen bu kötülük damarından kaynaklandığını biliyor. Pişmanlık duymuyor ama. Ne cehennemden korkuyor ne de Tanrı'dan. Unutmak istiyor yalnızca. akıttığı kanları, kucakladığı gövdeleri, cellata verdiği canların anısını, her şeyi, her şeyi unutmak istiyor. Mevlevi dervişi gibi dönmek, dönerken de varlıktan geçmek, kurtulmak. Ayrılığın acısını teninde, yüreğinde duymaması gerek ama hangi ayrılığın? Kimseyi sevmedi ki. Konstantiniyye'den başka. Evet, en çok kendi sevdi şu dünyada ve sevgilisine kavuşup murada erince de hemen unuttu. Unutuverdi onu. Belki birazcık hocası Akşemseddin'i de sevdi. Gönülke gitmemesi için dil döküp yalvardı ama dinletemedi. Çadırda geçirdikleri gece ihtiyarı çok, hem de pek çok sevdiğinin biraz geç de olsa farkına vardı. Ama sonra anısı hala tüm gövdesini heyecandan titrese, yüreğini acıtsa da alıştı yokluğuna. Oysa Mevlana gerçekten sevmiş. Her şey unutarak dalmış aşk denizine. Şems'in kutsal yüzünde Tanrı cemalini görmüş, görebilmiş. Halleşip kaynaşmış sevdiği, istediğiyle. Tek can, bir yürek olabilmiş. Elbette haykıracak ayrılığın acısını. Elbette böylesine derinden, bu denli yürekten duyacak yokluğunu. O da bir sevse, gerçekten sevebilse unutacak dünyayı. Ama olmuyor. Olmaması gerek. Onun bu dünyada kalması, bu dünyanın dertleriyle avunması gerek. Tinsel aşkın çağrısıyla değil. Oğlu Can Şehzadesi Mustafa'yı anımsıyor birden. Nasıl da unuttu, aklına bile gelmedi Mustafa. Elbette birini seviyor bu dünyada. Onun da vazgeçemeyeceği bir varlık, canına can katan bir sevdiği var. Şehzade Mustafa. Tahta ona bırakıp çekilse bir köşeye. Babası gibi tefekküre dalsa. İşrete verse kendini günler, geceler boyu. Haz ve bilgiyle, sema ve zikirle vecd içinde bir başka dünya kursa kendini. Sıyrılsa varlıktan, doyamadığı, hala sevip istediği bu dünyadan bir kurtulsa, ömrünün geri kalan kısmını Edirne'de Tunca'nın kıyısında erenlerin sohbeti, güzellerin işretiyle geçirse. Ama Mustafa gerçekleştiremez onun tüm tasarılarını. Osmanoğlu'nun gücünü sürdürür belki, yeni ülkeler de fethedebilir ama Roma'yı alamaz. Bir tek kendisi, evet yalnızca Mehmet bin Murad Han el Muzaffer daima dünya üzerinde egemenlik kurabilir. Bu duyguyla bir anda inanca dönüşen bir düşe dalgınlıktan sıyrılıyor Mehmet. Aşka benzer, aşkın da ötesinde bir duyguyla ürperiyor. Egemenlik isteği sevgiye ağır basıyor sonunda. Yalnızlığı, sevgisizliği kabule hazır. Yeter ki gerçekleştirebilsin büyük düşünü. Kızıl Elma'ya ulaşabilsin ölmeden. Bizans'ı alıp Ayasofya'da ezan okuttuğu gibi papalığı yıkıp atıyla Vatikan'ın surlarını aşabilsin. Bir elma ağacı canlanıyor gözünün önünde. Dallarında kıpkırmızı güneş gibi parlayan iri elmalar var. Ağaç ulaşabileceği kadar yakında ama uzanıp bir elma koparmaktan çekiniyor yine de. Roma'yı almanın dalından elma koparmak kadar kolay olmayacağını biliyor. İşte orada ağaç bir mızrak boyu uzaklıkta. Duvarsız bahçenin kıyısında duruyor, dikenli güllerle karanfiller, menekşeler arasında. Mehmet öyle geliyor ki bu ağacın meyvesi nasip olmayacak kendisine. Koparmaya kalktığı anda ağaç kayboluverecek. Onun için böyle uzaktan bakmaya yeğliyor. Bilgece düşünüp kararını sonraya bırakarak. Derken bir ateştir basıyor içini. Hemen şu anda koparmak elmayı. Tam kararından cayıp dala uzanacakken nicedir alıştığı, yalnızca kulaklarının değil, neredeyse tüm gövdesinin de kanıksadığı müzik kesiliveriyor birden. Aynı anda Mevlevi dervişi semayı bırakıp yere yığılıyor. Akşemseddin'le göz göze geliyorlar. İhtiyar, Mehmet'in tüm aklından geçenleri anlamışçasına gülümsüyor padişaha. Henüz erken mi demek istiyor bu gülümseyişle. Yoksa boşuna ümit etme, o ağacın meyvesi nasıl değil sana mı demeye getiriyor belli değil. Gülümsüyor işte. Kapkara gözleri ışıldıyor tekkenin loşluğunda. Yerinden kalkıp törenin bittiği bildirene dek Mehmet onun ne düşündüğünü, kalbinden neler geçtiğini çıldırasıya merak ediyor. Mehmet şadırvanın yanında belleğinin giderek dumanlandığını, olayları, zamanları, düşle gerçeği birbirine karıştırmaya başladığını ayrımsıyor. Akşemseddin'in tekkesindeki töreni kafes ardından gizlice izlettiği yıl Konstantiniyye fethedilmemişti henüz. Şeyh ona hangi meyvenin ne zaman nasip olacağını daha sonra, çok daha sonra Göynük'ten yazdığı bir mektupta söylemiş, kendi yaşamını bir düşün değiştirdiğini anımsatarak onun yaşamını da bir düşün. Kadir gecesi göreceği bir düşün değiştireceğini ima etmişti. O gün bugündür Kadir gecelerinde erkenden yatıyor Mehmet. Ve ne tuhaf, uykuyla uyanıklık arası bir beklemede, bir tuhaf karanlığın içinde hep aynı elma ağacını görüyor. görüyor ama bu düşün yorumunu yapacak, nasıl davranması konusunda gerçekten onu ikna edebilecek insan yok artık. İşte o zaman imparatorluğun tüm camilerinde namaz kılınır, yalvaran avuçlar göğe çevrilirken Akşemseddin'in sesini duyar gibi oluyor. Şeyh Hacı Bayram Veli'nin nasıl müridi olduğunu anlatıyor ona. Gönlünde aşk ateşi tutuşunca şeriat yolundan ayrılıp tarikata yöneldiğini, tüm bildiklerini unutarak Anadolu'nun kuş uçmaz, kervan geçmez yörelerinde dolaşmaya başladığını, günün birinde yolunun Bozkır'da Hacı Bayram Veli'nin tekkesine düştüğünü söylüyor. Baktım ki diye devam ediyor sonra. Yoksullara dağıtmak için de olsa bir ermişin hazır yemesi, böyle ekmek dilenmesi bana göre çok ayıp. Hemen ayrıldım tekkeden. Demek ki gurur denilen illetten hala kurtulamamışım. Çekip Halep'e doğru yola çıktım. Şeyh Zeynel Hafiye mürid olmaya. Ne ki gece konakladığım kervansarayda bir düş gördüm. Düşümde boynuma bir zincir takılmış, zincirin ucu Bayram Veli'nin kutlu eline verilmişti. Ertesi sabah dön geri Ankara'ya vardım yeniden. Baktım ki Hacı Bayram Hazretleri dervişleriyle ekim biçmedi. Bir orak bulup ben de aralarına katıldım. Öğleye dek durdurak demeden çalıştık. Güneş göğü ortalayıp başımıza bir yangın gibi dikilince ekim biçmeye ara verdik. Gölgelik bir yere sofralar kuruldu. Herkes yemeğe oturdu ama bana buyur diyen olmadı. Az öteye bir de köpekler için sofra kurulmuştu. Sofra değil, hamam külhanıydı mübarek. Ben de ne yapayım, gittim köpeklerin aşına konuk oldum. Bunun üzerine Hacı Bayram, gel biri be köse, beni çabuk avladın diye seslenerek yanına çağırdı. İşte böylece pir ocağına ilk adımımı atmış oldum. O ocakta iyice pişip kavrulduktan sonra Şeyh Hazretlerinin duasını alarak Edirne'ye gelip Bayramiye tekkesini kurdum. Akşemseddin ona çadır gecesinde anlatmıştı bu öyküyü. Ve kendisi öldükten sonra Kadir gecesi bir düş göreceğini, o düşe göre hareket etmesini söylemişti. Mehmet birden kavruyor gerçeği. Kendi yaşamının, kendi Alinyası'nın tek gerçeğini. Mağrur olmamalı. Bizans Fatih'inin hakkı olsa bile kaçınmalı kendini beğenmekten. Şemsettin işte bunu anlatmak istemişti. Alçak gönüllü olmakla, gereğinde köpek sofrasına oturmakla amacına ulaşabileceğini ima etmişti. Bunu nasıl da anlayamadı bugüne dek? Demek ki Kızıl Elme'ye ulaşamadan birçok ülke elde etmiş, nice toprak kazanmış olsa da asıl amacını gerçekleştiremeden ayrılacak bu dünyadan. Bu yaşanası, bu kahrolası, hem sevilip hem lanet okunası bir garip dünyada. Oysa bir zamanlar, evet bir zamanlar dünya üzerinde egemenlik kurmuş İskender, kavimleri tek bir yetki altında birleştirebilmiş. Doğuya doğru yürüdükçe nice taçlar düşmüş, nice hükümdarlar diz çökmüş önünde. Doğuyla batıya, karayla denize, yerle göğe hükmü geçmiş. Gençliğinde dinlemeye doyamazdı İskender'in serüvenlerini. Manisa'da tahta yeniden döneceği günü sabırsızlıkla beklerken tesipli ve minyatürle süslü kitabı Molla Kur'an'ı okur, o dinlerdi. İskender güçlü ordusunun başında komutanlarıyla dere tepe düz gider, uçsuz bucaksız çöller geçip okyanuslar aşardı. O okyanuslar ki mürekkep olsa tükenirlerdi iki boynuzu Cihan Padişahı'nın zaferlerini yazmaktan. Evet, namı Zulkarreyn'di Büyük İskender'in. Çünkü hem doğuya hem batıya hükmeden dünya üzerinde egemenlik kurmuş tek padişah oydu. Fethetmediği ülke, yenmediği hükümdar kalmamıştı yeryüzünde. Kılıç ve taht ona verilmişti. Güç ve güzellikte. Oydu orduları bozup kentleri yakan. Ona boyun eğmeyenler cezalarını bulur, teslim olanlarsa Kate gibi hediyeler gönderip canlarını kurtarırlardı. Kate'in İskender'e gönderdiği hediyeler arasında en çok boşalmayan kadeh ilgisini çekerdi Mehmet'in. Hükümdarın ne ay yüzlü, ceylan gözlü, yay kaşlı, ok kirpikli, ince dişli, elma yanaklı, kiraz dudaklı, serve boylu kızı Ruşenek, ne evrenin tüm gizlerini avucun içe gibi bilen yaşlı bilge, ne de bir damla silikten insanın tüm hastalıklarını anlayan tabip umrundaydı. Varsa yoksa o sarı kadehteydi aklı. İçtikçe boşalmayan bu şarap kadehi, Mehmet'in bilgiye olan susuzluğunu simgeler gibiydi. Bilgiyi Çin'de olsa arayın dememiş miydi peygamber? O da Manisa Sarayı'na kapatılmış beklerken dünyayı merak ediyor, evrende olan biten her şeyin, güneşin, ayın ve yıldızların devinimini, yedi kat gökle yeryüzünün hallerini öğrenmek için geceyi gündüze katıyordu. Katıyordu ya, belki de boşalmayan şarap kadehi sarhoşluğa alan tutkusuydu şairin. Bu şairler zevk ve sefa düşkünüydüler. Hep işretteyken eşlik ederlerdi padişahlara. Her neyse, İskender'in serüvenlerinde onun en çok hoşuna giden Cihan Padişah'ın savaşları değil, bitmez tükenmez merakıydı. İskender de onun gibi erinin tüm gizlerini çözmek için dayanılmaz bir istek duyuyor, yalnızca egemenlik hırsıyla değil, bilim aşkıyla da yanıp tutuşuyordu. Ve Molla Gurani, İskendername'yi okurken birlikte dünyayı dolaşıyorlardı. İskender'in peşinden yollara düşüyor, Hindistan'da et yemez fakirlerle, Kabe'de din ulularıyla konuşuyor, Habeşlerin ülkesinde yüzlerini kadınlar gibi örten ateş gözlü zencilerle karşılaşıyordu. Çok derin bir denizde fil başlı balıklar eşlik ediyordu onlara. Derken bir ormanda kayboluyorlardı. Öfkeli aslanlar, sivri dişli yaban domuzları, yılanlarla çıyanlar sarıyordu çevrelerini. Tüm bu yaratıkları öldürdükten sonra karlı durukları gök kubbeyi delen bir dağ çıkıyordu karşılarına. Dağın öte yamacındaki korkunç ejderi de öldürüyorlar, kadınlar kentine varıp derin bir gölün kıyısında konaklıyorlardı. Gölün öbür yanında Herum derler bir kent vardı ve hiçbir erkek yoktu bu kentte. Kadınlarsa at binip kılıç kuşanmakta, ok atıp gür savurmakta en iyi askerden daha ustaydılar. Bir göğüsleri vardı ki ipek kumaş üzerinde yuvarlanan kırmızı nar sanırsın, öteki göğüsleri ise dipten kesilmişti. Tümü de bakireydi. İçlerinden evlenmek isteyen biri çıkarsa kentten sürülüyor, derin gölü geçip bir başka kentte evlenerek çocuk doğuruyor, çocuk kız olursa kadınlar kentine geri geliyordu. Derin gölün kıyısındaki ulu ağaçların altında nöbetteydi tüm kadınlar. Bir erkekle savaşıp onu atından düşürenin başına taç, kulağına altın küpe takılıyordu. İskender karşısında altın küpe takmış kadınlardan bir ordu görünce kenti kuşatmaktan vazgeçiyor, kadın savaşçılardan izin alarak sur yerine suyla çevrili bir tuhaf kentin sırlarını çözmek üzere sokaklarında kayboluyordu. Dolaşırken bir de bakıyordu ki tepi bastırmış, evlerin, sarayların tepelerine, dağların doruklarına dek kar her yeri kaplamış. Bir de bakıyordu ki kentin sokaklarında değil, bir su başında. Ve kıvırcık saçlarıyla mavi gözleri parıldıyor suyun aynasında. Bir de bakıyordu ki ordusuyla sapsarı bir çöldeler. Alevler fışkırıyor askerlerin zırhlarından. Atların nalları güneşte eriyecek, o denli sıcak hava. Yeryüzü bir kum cehennemine dönmüş. Asker yorgun, atlar susuz ve böyle kızgın çöller, karlı dağlar aşarak, su başlarında konaklayıp uçsuz bucaksız düzlüklerden geçerek, adalarda yılanlarla, ormanlarda yırtıcı kuşlarla cebelleşerek, ordular bozup surlar yıkarak Yecüc Mecüc taifesinin yaşadığı ülkeye varıyorlardı. Bu insanlar çok garip yaratıklardı doğrusu. Yüzleri kapkara, gözleri kömür gibiydi. Dilleri, bakışları da karaydı.